Ayrım 30, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 271. Sean kampa gelmesine 40 dakika kala telsizle gelmek üzere olduğunu bildirdi. Beechcraft akşam piste indiğinde hepsi uçağı bekliyorlardı. Şahsa batmak üzere olan güneşe karşı elini gözlerine siper ederek Sean'ın yanında oturan yolcusuna baktı. Basit bir meraktan fazla bir duyguyla ensesinde bir elektriklenme hissediyordu. Ulusal sınırlar tanımayan zenginlik ve ayrıcalık dünyasının insanları olmalarına rağmen Elsa Pignatelli ile o güne kadar karşılaşmamış olması olağan dışı bir şeydi. Bir sürü ortak tanıdık ve dostları vardı ve yıllar boyunca birbirlerine birkaç kilometre ya da birkaç dakika uzak olmuşlardı. Şahsa kadının kocasıyla da dosttu. İkisi bir öğleden sonra Closters'ta aynı partide tanışmışlardı. Bruno Pignatelli o gün karısının yanında olmamasından özür dilemiş ve kadının yaşlı annesini ziyaret etmek üzere hafta sonu için Roma'ya gittiğini söylemişti. Şahsa ile kadın ayrı yönlerde uçmak üzere Zürih havaalanında birbirlerinin yanından geçmiş olmalıydılar. Şahsa'nın elçiliği sırasında da İsviçre Büyükelçiliği'nde verilen bir yemeğe davet edilmişlerdi. Şahsa daha sonraları kadınla aynı masada oturacağını ama Elsa Pignatelli'nin davetten bir iki gün önce ailevi nedenler ileri sürerek gelemeyeceğini bildirmiş olduğunu öğrenmişti. Şahsa o günden sonra pek çok sosyete yemeğinde ya da bir hafta sonu partisinde ondan söz edildiğini duymuştu. Saint-Ain ile Isabella'nın abone oldukları parlak sayfalı moda dergilerinde kadının resmini de görmüştü. Courtney şirketleriyle Pignatelli çıkarları arasında 20 yıldır her iki tarafı memnun eden bir ilişki vardı. Şahsa bu yüzden özel servise kadın hakkında hazırlattığı dosyayı iyice inceleyerek hazırlanmıştı bu buluşmaya. Sean uçağı kırmızı toprak pistin ucunda durdurup motorları kapattı. Elsa Pignatelli önce kanat üstüne çıktı, sonra oradan yere atladı. Genç bir jimnastikçi gibi zarif hareket ediyordu. Uzun boylu ve uzun bacaklıydı. Şahsa onun Bruno Pignatelli ile evlenmeden önce Yves Saint Laurent'da mankenlik yaptığını da biliyordu. Şahsa kadını tanıdığını hissetmesine rağmen onun varlığı karşısında gösterdiği tepkiye hiç de hazırlıklı değildi. Boynundaki elektriklenme kollarına kadar inmiş, tüyleri diken diken olmuştu. Kadının bakışları Gary, Isabella ve uşaklar üstüne dolaştıktan sonra Şahsa'nın üzerinde durdu. Şahsa Courtney diyerek bir mankenin salınan yürüyüşüyle yanına yaklaştı. Gülümserken çenesinde hiçbir kırışık olmadığına dikkat etti Şahsa. Oysa gelecek Temmuz'da 43 yaşında olacaktı. Teni pürüzsüzdü ve hafif makyajı altında dipdiriydi. Signora Pignatelli, Şahsa kadının elini tuttu. Eli serin, sert ve ince uzun kemikliydi. Güçlü bir el sıkışı vardı. Sanki raket tutmaya ve safkan bir atın dizginlerini çekmeye alışkın gibi. Şahsa bu temasın bu kadar kısa sürmesine üzüldüyse de kadının gözleri buna karşılık bir ödül gibiydi. Göz bebeklerinin ortasından kahverengi ve altın sarısı parıltılar yayılıyordu. Parlak ve zeki gözleri vardı. Kirpikleri uzun, kara ve kıvrımlıydı. ''Daha önce karşılaşmadığımıza üzüldüm.'' dedi Şahsa yarım İtalyancasıyla. Ancak kadın kendisine kusursuz bir İngilizce ile karşılık verdi. ''Karşılaştık ama.'' Dişleri şaşırtıcı bir beyazlıktaydı. Birinin hafifçe çarpık olması dişlerinin kendi malı olduğunun kanıtıydı. Şahsa şaşırmıştı. ''Nerede?'' ''Windsor Parkı'nda, Muhafızlar Polo Kulübü'nde.'' Kadın erkeğin şaşkınlığından hoşlanmıştı. ''Siz Edinburgh Dükü'nün takımının 2 numaralı oyuncusuydunuz.'' ''Tanrım, 10 yıl önceydi o.'' ''11'' dedi kadın. ''Tanıştırılmamıştık ama maçtan sonra 1 dakika kadar büfede yan yanaydık. Bana füme somunlu bir sandviç ikram etmiştiniz. Müthiş bir belliğiniz varmış. Sandviçi kabul etmiş miydiniz bari?'' ''Bunu hatırlamamanız çok üzücü doğrusu.'' Elsa diğerlerine döndü. ''Siz Gary Courtney olmalısınız.'' Şahsa önce Gary'yi sonra Isabella'yı tanıştırdı. Uşaklar kadının bavullarını kamyonlardan birine yüklüyorlardı. Köşeleri bakırlı kalın deri bavulların sayısı pek fazlaydı. Sadece kendi jetleriyle uçan ve ticari hava şirketlerinin kaprislerine boyun eğmeyen insanlar kullanırdı bu tür bavulları. Aralarında 4 tane de silah kutusu vardı. Şan saçlarını geriye atıp kamyonetin direksiyonuna geçerken ''Siz benimle geleceksiniz sinyora'' dedi. Kadın ona kulak asmadan ikinci kamyona doğru giden şahsanın yanında yürümeye başladı. Isabella da onların arkasından gidecekken Gary kendisini elinden tutup Şan'ın kamyonuna sürükledi. ''Haydi Bella uyanık ol, 3 kişi kalabalık olur.'' Isabella şaşkın şaşkın durdu olduğu yerde. Aklına bile gelmemişti babasıyla dul kadın. Hafifçe yaslandı Gary'nin koluna. Yeteneklerin arasında çöp çatanlık da olduğunu bilmiyordum doğrusu. İçki saatinde Isaac Elsa Pignatelli'ye yeni açılmış Dom Perignon şişesinden lale biçimli kristal bir kadehde şampanya getirdi. İçkiyi isteyen olmamıştı. Isaac devamlı müşterilerinin her birinin kaprislerini iyi bilirdi. Kamp ateşi çevresinde otururlarken Şan 2 iz sürücüsünü akşam konuşması için çağırdı. Aslında önemli olan her şey daha önceden ve özel olarak konuşulmuşsa da bu gösteri müşterisini etkilemek içindi. Sıradan müşteriler özellikle de ilk kez gelenler Şan'la yerler arasındaki Svahili dilindeki konuşmadan pek etkilenirdi. Ayrıca bu konuşmada bulunmak kendilerinde fazla bir yük değil de avın bir parçası oldukları duygusunu uyandırırdı. Mau Mau ayaklanması sırasında Kenya'da henüz çıraklık dönemini geçirdiği günlerden beri Şan'ın yanında olan iş sürücülerin ikisi de doğuştan aktördüler. Şan'ın kamp koltuğunun iki yanında saygıyla çömelirler ve kendisine büyük reis anlamına gelen Buvana Mkubwa diye hitap ederlerdi. Sözüne ettikleri hayvanların seslerini taklit ederler, yere izlerini çizerler, gözlerini yuvarlayıp başlarını sallarlar, ateşe tükürürlerdi. Birbirlerine hiç benzemeyen bir çift oluşturuyorlardı. Biri kazınmış kafası ve klasik nilotik yüz hatlarıyla uzun boylu, çok konuşmayan bir samburuydu. Genişletilmiş kulak memelerinde gümüş Maria Teresa dolarları vardı. Diğeri ise küçük suratlı, parlak, boncuk gözlü bir cüceydi. Matato ormanlarda yaşayan ve büyücülükleriyle ün salmış, Ndoromo kabilesinin hayatta kalmış pek az üyesinden biriydi. Kabile uygarlığın ormanlarını mahvetmesi, veremden alkole, cinsel hastalıklara kadar tüm belasını getirmesi yüzünden kırılmıştı. Adamın gerçek adını telaffuz olanağı bulunmadığından ve Şan'ın tuttuğu 3. iz sürücüsü olduğundan Şan ona Matatu 3 numara adını takmıştı. İlk ikisi birer haftadan fazla dayanmamışlardı. Matatu ise Şan'ın yaşamının yarısından fazlasında onunla birlikteydi. Matatu Ngwigwi diyerek yere kusursuz bir leopar izi çizdi. Şan ona Svahili dilinde bir şeyler sordu. Matatu efendisine düdük gibi sesiyle cevap verdikten sonra ateşe bir tükürük savurdu. Şan Elsa Pignatelli'ye döndü. Bir hafta önce 5 leopar yemi hazırladım. İkisi nehirde, diğerleri de ulusal parka bakan tepede diyor. Elsa başını salladı. Daha önceki safarilerden bu yerleri biliyordu. Birkaç gün önce parktan bir leopar geldi birine. Yemden biraz aldıktan sonra gitti. Onu parka kadar izledik. O günden sonra başka bir şey olmadı. Şan dönüp Matatu'ya başka bir şey sordu. Yaşlı Androbo uyandırdı. İlginin zevkini çıkararak uzun uzun konuştu. Ben sizi Salisbury'den getirirken Matatu bugün yemleri kontrol etmiş. Şanslısınız sinyora. Nehirdeki yemlerden birine daha gelmişler. Matatu bunun büyük bir erkek olduğunu söylüyor. Dün gece epey yemiş. İmpala yemi bir haftadır asılı olduğu için havanın serinliğine rağmen iyice oluşmuş artık. Bu akşam da gelirse yarın akşam kendisini bekleyeceğiz. İyi dedi Elsa. Böylece yarın yemi kontrol ettikten sonra ihtiyacımız olabileceği için birkaç impala vururuz. Yemekten sonra 1 saat kadar yatar, sonra da öğleden sonra 3'te yerimizi alırız. ''Yemi sen kontrol et, impalaları sen vur.'' dedi Elsa. ''Yarın benim toplantım var.'' Yanında oturan şahsaya bakıp gülümsedi. Konuşacak çok şeyimiz var bizim. Konuşma neredeyse öğlene kadar sürmüştü. Gary işleri aldatıcı bir basitlikle ayarlamıştı. Isabella'yı Şam'la leopar yemlerini kontrola göndermiş, sonra Isaac'e açıklığın ötesindeki büyük ağacın altına bir masayla dört koltuk yerleştirmesini söylemişti. Orada Mısasa ağacı altında Gary, Shasa ve Elsa Pignatelli yeryüzündeki en güvenli yerlerden birindeydiler. Bu kadar huzurlu ve güzel bir ortamda böylesine korkunç bir konuyu konuşmak kadar çirkin bir şey olamaz diye düşünüyordu Shasa. Diğer yandan konuşmalar ne Shasa'nın ne de Gary'nin umduğu gibi gidiyordu. Elsa Pignatelli'nin çok şık domuz derisi evrak çantası yanındaysa da asıl konunun çevresinde dolandıkları sürece kilitli ve kapalı kalmıştı. Elsa'nın Sindex 25 girişimine devam etmeye kesin kararlı olmadığı en başından açıkça ortaya konulmuştu. Aksine bu konuda çok ciddi kuşkuları ve pişmanlıkları vardı ve ikna edilmesi gerekecekti. Bir ara "Dünyaya salınmayacak kadar korkunç bir şey bu," dedi. "NATO ilk anlaşmayı iptal edip de bize elimizdeki stokları çözülmeye bırakmamızı ve fabrikayı sökmemizi emredince müthiş bir rahatlık hissetmiştim. Özellikle doğrudan doğruya denetimimde olmayacak başka bir fabrikanın kurulmasını düşünmeye beni iten neydi, hala anlamış değilim." Gary ile Shasa sabah boyunca kadının korkularını gidermeye çalıştılar. Bir yandan onun kontrol ve sindeksin kullanılacağı kesin koşullar hakkındaki isteklerini karşılayacak bir orta yol bulmaya çalıştılar. "Üretime başlarsanız fabrikayı denetleyen bir NATO uzmanı gaz örneğini analiz ettiği takdirde bu teknolojinin nereden alındığını hemen bilecektir. Böyle bir şey olur da Pignatelli adı ortaya çıkarsa..." Sözünü bitirmemiş o uzun zarif ellerini bir İtalyan jestiyle iki yana açmıştı. Konuşma sürdükçe Elsa koltuğunu Shasa'yla yüz yüze gelecek biçimde çevirmişti. Artık bütün sözlerini ve sorularını ona yöneltiyordu. Gary konuşmaların dışına ustaca, adeta bilinçsiz olarak itmekteydi. O kaba görünüşü altında Gary ön sezgili ve duyarlı bir ara bulucuydu. Daha onlar farkına varmadan ikisi arasında bir yakınlığın başladığını fark etmişti. Aynı kuşaktan ve aynı sosyal yapıdan oldukları için kendisinin anlamadığı değerleri paylaşıyorlardı. Elsa Pignatelli'nin kendisi tarafından değil de kaçınılmaz bir şekilde cezbedildiği erkek tarafından ikna edilmek istediğini hissediyordu. Bu yüzden kendisi bir kenara çekilerek onların kendilerine neler olduğunu anlayamadan birbirlerine aşık olmalarını seyre başladı. Dönen Toyota'nın homurtusu hepsini şaşırtmıştı. Shasa gözlerine inanamayarak saatine baktı. "Aman, neredeyse öyle olmuş, biz daha hiçbir konuda anlaşamadık." "Konuşacak iki haftamız var," diyen Elsa ayağa kalktı. "Yarın sabah kaldığımız yerden devam ederiz yine." Üçü birlikte kampa döndüklerinde Sean barın başında kristal bir sürahide Pimms karıştırıyordu. "İyi haberler var sinyora, size bunu kutlamak için bir Pimms verebilir miyim?"
"Ben her zamanki limonlu baduamı isterim. Şimdi iyi haberleri anlat bakalım."
Leopar dün gece yine gelmiş, anlaşıldığı kadarıyla gün batımından yarım saat önce. Yani dikkatsizlik etmeye başladı. Çok da iri bir hayvan. Kar ayakkabıları gibi pençeleri var.
"Teşekkür ederim Sean. Bana bugüne kadar hep iyi hayvanlar bulmuştun. Ama hiç bu kadar çabuk olmamıştı. Daha safarinin birinci günündeyiz."
"Yemekten sonra sinirlerinizi yatıştırmak için biraz uyuyun. Öğleden sonra saat 3'te pusu yerine gideriz." Isaac gümüş bir tepsi içinde kadının istediği maden suyunu getirdi. Sonra buz şakırtıları arasında uzun Pimms kadehlerini dağıttı. İçkilerini içtikten sonra Shasa ile Elsa, genç Courtney'lerin dışında samimi bir konuşmaya girdiler. Gary fırsattan yararlanıp ağabeyinin koluna girerek onu yanlarından uzaklaştırdı.
"Nasılsın Sean?"
"İyiyim."
Sean kardeşinin bu alışılmamış ilgisine şaşmıştı.
"Bana pek iyi görünmüyorsun. Hatta sıtma nöbetine tutulmak üzeresin bile diyebilirim. Kaburgalarında..."
"Ne oluyor sana kuzum? Kaburgalarımda iki kodein hapının geçirmeyeceği bir şey yok."
Bu akşam Signora Pignatelli ile avlanmaya gidemeyeceksin.
Nasıl gidemeyecekmişim? Öyle bir pusu hazırladım ki.
Bu akşam başucunda bir şişe kinin tabletiyle çadırında olacaksın ve soran olursa 39 derece ateşin olduğunu söyleyeceksin.
Bana bak büyük patron, filmi bok ettin zaten. Aynı şeyi leoparıma da yapmana izin veremem.
Müşterinle avlanmaya babam gidecek dedi Gary. Sen kampta kalacaksın.
Babam mı?
Şambiran kardeşinin yüzüne baktı, sonra sırıttı.
Babam ha? Dul karıyı gözüne mi kestirdi yoksa ha?
Neden her şeyi bu kadar bayağılaştırıyorsun sen? Biz Signora Pignatelli ile bir iş yapmaya çalışıyoruz ve babam da karşılıklı güven ortamı yaratmak için ilişkiyi geliştirmek zorunda. Hepsi bu.
Ve o iki moruk leoparı yaralı bırakınca arkalarından işi temizlemek zorunda şan kalacak, değil mi?
Bana Signora Pignatelli'nin hiç ıskalamadığını söylemiştin. Üstelik babam da en az senin kadar usta bir avcıdır. Ayrıca koca şan yaralı bir leopardan korkacak değil ya. Şan bir şey söyleyecekken sustu.
Pekala dedi sonra. Ama sorunu yanıtlayayım. Hayır Gary, yaralı bir leopardan korkmuyorum. Başka bir şeyden de. Bunu sakın aklından çıkarayım deme evlat.
Şasa bir kitap alıp yatağına uzanmıştı. Safari kampı iş ya da politik gerekler dışında kendi zevki için bir kitap okuyabildiği tek yerdi. Alan Moorhead'in Mavi Nil'ini dördüncü kez okuyordu. Gary başını çadırdan içeri uzattı.
Küçük bir sorun var sanırım baba. Şana sıtma nöbeti geldi.
Şasa korkuyla yerinde doğrulup kitabı bıraktı. Ne kadar kötü.
Şan'ın sıtma önleyici haplar almadığını bilirdi.
Şan hastalığa karşı bağışıklık kazanmaya önem verirdi. Şahsa son günlerde Zambezi'de geleneksel ilaçlara direnç gösteren yeni bir sıtma türü görüldüğünü duymuştu. Gidip bir bakayım dedi.
Merak edecek bir şey yok. Kinine başladı bile. Şimdi uyuyor. Rahatsız etmesen daha iyi.
Şahsa rahatlamış gibiydi. Ama bu akşam Signora Pignatelli ile birinin avlanması gerekecek diye Gary devam etti. Ve bu konuda sen benden tecrübelisin. Pusu yeri yabani bir maun ağacının alçak dallarında yerden 3 metre kadar yükseklikteydi. Şan yemin asılı oldu ağacın daha iyi görünmesi için pusuyu buraya kurmuştu. Yüksekte olmasının nedeni avcıyı korumak değildi. Çünkü bir leopar oraya bir solukta çıkabilirdi. Şasa pusu yerini takdirle inceledi. Akşamları doğudan esen rüzgarla insan kokusunu alamayacak olan hayvan, ağacın altındaki çalılıklardan dolayı yem ağacına daha korkusuzca gidebilirdi. Pusu yeri yem ağacından tam 50 metre uzaklıktaydı. O gün Elsa Pignatelli kampın arkasında tüfeğiyle nişan alıp hedefe ateş ettiğinde şan aradaki mesafeyi ölçmüş ve sonra yem ağacından aynı mesafede olan bu ağacı bulmuştu. Kadın kampta 3 el ateşte de hedefi tam ortasından vurmuştu. Pusu yeri mopane ağacı kütüklerinden ve sazdan yapılmış bir kulübeydi. İçinde atış deliklerinin önünde iki kamp iskemlesi vardı. Matatu ile samburu, battaniye ve uyku tulumlarını yere serdiler. Yiyecek şeylerle dolu bir kutuyla sıcak kahve dolu bir termosu bir köşeye bıraktılar. Beklemeleri sabaha kadar sürebileceği için bir otomobil aküsünden cereyan alan güçlü bir el fenerleri, iş sürücülerle konuşmak için el telsizleri, hatta geceyi rahat geçirmeleri için üstü çiçek desenli bir de lazımlık bile vardı. Matatu pusu yerinden tatmin olunca merdivenden aşağı inip Toyota'nın yanında bekleyen Şalsa ile son bir kere konuştu.
''Sanırım karanlık basmadan gelecek.'' dedi. ''Epey gözü pek bir hayvan ve domuz gibi de yiyor. Bu gece acıkacak ve açlığına dayanamayacak.''
''Gelmezse biz sabaha kadar bekleyeceğiz. Ben seni telsizle çağırıncaya kadar gelme buraya. Haydi güle güle Matatu.''
''Hoşça kalın buvana. Mem sahibin hayvanı öldüreceğini umarım. Bu lekeli şeytanın ciğerimi yemesini istemiyorum doğrusu.''
İş sürücüler avcıların pusuya yerleşmesinden sonra Toyota'ya binip gittiler. 2 mil ötede bir tepede ya silah sesini ya da telsizle çağrılmalarını bekleyeceklerdi.
Şalsa ile Elsa koltuklara oturdular. Dirsekleri birbirine değecek kadar yakındı. Uyku tulumları hava soğur soğumaz sırtlarını almak üzere koltukların arkasındaydı. Kucaklarında kilimler vardı. Her ikisi de sadece soğuğa değil, acil bir durumda keskin pençeleri de karşı koyacak kalın deri ceketler giymişlerdi. Toyota motorunun gürültüsü kaybolunca vadiye bir sessizlik indi. Hafif seslerin hakim olduğu bir sessizlikti bu. Başları üstündeki yaprakların rüzgarda hışırtıları, nehir kıyısındaki çalılıklarda bir kuşun cıvıltısı, çok uzaklardan gelen bir maymun çığlığı ve üzerinde oturdukları kuru mopane kütüklerini kemiren binlerce ağaç kurdunun çıkardıkları tıkırtı. Her ikisi de bekleme saatlerini kolaylaştıracak kitaplar getirmişlerse de kapaklarını bile açmamışlardı. Birbirlerine o kadar yakın oturdukları yerde bu yakınlıklarını hissediyorlardı. Şahsa eski ve güvenilir bir dost yanındaymış gibi rahattı. Dönüp baktığında kadının da kendisine bakıp gülümsemekte olduğunu gördü. Elsa ikisinin arasında duran elinin avucunu açtı. Şahsa kadının elini tutunca onun dokunuşunun kendisinde yarattığı tepkiye şaştı. Uzun yıllardır böyle bir şey hissetmemişti. İlk randevularındaki yeni yetmeler gibi el ele tutuşup beklediler Leopar'ın gelmesini. Şahsa tanıdığı kadınları düşündü. Pek çok kadın geçmişti hayatından. Sayısını bilmesine olanak yoktu. Aradan geçen zamanda çoğunun yüzlerini ve adlarını alıp götürmüştü. Sadece birkaç tanesi kalmıştı belleğinde. Çocuklarının anası Tara'ydı bunlardan biri. İlk gününden düşman olmuşlardı birbirlerine. Şahsa onu sevdiği bir düşman olarak görmüştü. Sonra aşk üstün gelmiş, bir süre mutlu olmuşlardı. Sonunda yine düşman olmuşlardı. Hem de gerçek düşman bu kez. O kısacık ve aldatıcı mutluluk dönemi düşmanlıklarını azaltacağı yerde arttırmıştı. Tara'dan sonra 50 ya da 100 kadın olmuştu. Sayısı hiç önemli değildi bunların. Hiçbiri kendisine aradığını verememiş, yalnızlığını bile hafifletememişti. Sonra orta yaşla birlikte ölümsüzlüğü, gençliklerinin çiçek açtığı dönemi yaşamakta olan o dişi vücutlarında aramıştı. Etlerinin tatlı ve sert olmasına rağmen zihinleriyle bir ilişki kuramıyordu ve zaten enerjisi de onlara yetmemekteydi. Üzüntüyle onları anlamsız gürültülü müzikleri ve ne olduğunu bilemedikleri çılgınca arayışlarıyla baş başa bırakmıştı. Yapayalnız yürüyordu yolunda. Bugünlerde olduğu gibi o zaman da yalnızlığı düşünüyordu. Yıllar boyunca insan hastalıklarının en yıpratıcısı ve yıkıcısının yalnızlık olduğunu öğrenmişti. Hayatının büyük bir kısmında yalnız yaşamıştı. Bir üvey kardeşi olduğunu bilmesine rağmen çocukluğunu tek başına geçirmişti ve Sontaine'de kendisini tek evlat olarak yetiştirmişti.
30. Ayrımın sonu. Sayfa 280.